Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Menheç derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Beşinci soruda kalmıştık. Şeyh Elbani rahimullah'a menheçle alakalı olarak sorulan soruların beşincisi şu şekilde. Ey şeyhimiz Üstad Mazin, kardeşlerin ve cemaatlerin Selefiye veya Sufiye yahut daha başka isimler almasını uygun görmediğine dair bir söz söyledi. Selefiye kelimesini kabul etmedi. Biz dedik ki bu uzun bir konudur ve bu konunun bir hakikati vardır. O da itiraz getirerek şöyle dedi. Benim itiraz ettiğim şey falan kimse hakkında Selefi, Müslüman bir kardeş, tahrirci veya Sufi denilmesidir. Ben de dedim ki kardeşlerden birisi biz şöyleyiz dedi. Ben de ona efendim ben öyle değilim. Ben inşallah bir ilim talebesiyim veya inşallah Müslüman bir kimseyim. Çünkü alemlerin Rabbi şöyle buyurmuştur. Allah'ın boyası. Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır? Bakara 138. O sizi bundan önce de Müslüman diye isimlendirmiştir. Haç 78. Bizler inşallah Müslümanlarız. Müslümanlar olduğumuz sürece hangi zaruret bizim kendimizi dar çerçeveli belli bir isme nispet etmemizi gerektirir? Allah'tan kabul etmesini umarız. Şeyh Elbani şöyle cevap veriyor. Abdülhalim Ebu Şukka, Abdülnasır'ın zulmünden Suriye'ye kaçan öğrencilerimizdendi. Derslerimize katıldı ve selefiliğin sakıncası olmayan başlıca özelliklerini aldı. Lakin bundan sonra dünya onunla aramızı ayırdı. Ona, sana mezhebin sorulsa ne dersin dedim. Müslüman dedi. Ben de bu yetecek mi dedim. O evet neden olmasın? Allah bizleri ayette Müslümanlar olarak isimlendirmiştir dedi. Ben ona ey kardeşim şu fırkalar yaygınlaşmadan önce ilk dönemde olsaydık bu doğru bir cevap olurdu. Falan kimse bize şu diğer fırkalardan hangisine mensup Müslümanlardansın ki bunlardan bazısıyla akidede köklü bir ayrılığımız vardır. Bazısı da bundan daha aşağı seviyededir. Şayet bize onlardan hangisi mezhebin nedir diye sorsa senin cevabından çok farklı bir cevap verir. Her biri de ben Müslümanım diyecektir. O fırkaların her biri de ben Müslümanım diyecektir. O halde ben bilmek istiyorum. Sen bir Müslümansın, Dürzi de olabilirsin. Nitekim yanımızda Suriye'de Dürzi'ye sorsak o da Müslümanım der. Alevi ben Müslümanım der. Şia ve Zeydiler bir yana Rafiziler dahi ben Müslümanım der. Onların hepsi de ben Müslümanım der. Öyleyse bu söz bugün sana yetmez ey kardeşim. O da o zaman ben kitap ve sünnet üzere olan Müslümanım derim, dedi. Ben yine ona bu da yetmez dedim. Neden dedi? Ben sen bu örnek verdiklerimizden birisinin mezhebin nedir diye sorduğunuzda ben kitap ve sünnete uymayan bir Müslümanım diyeceğini zannediyor musun? Kim ben kitap ve sünnete uymuyorum der. Bu da yetmez ey üstad dedim. Bunun üzerine onunla beraber bu konunun önemine dair uzun açıklamalara girdim. Belki sen bizim salih selefin yolu üzere kitap ve sünnete dayanan kimseler olduğumuzu bir veya daha fazla kasetten dinlemişsindir. Senin bu konudaki görüşün nedir? Bugün Arap dilinin üslubunu ve edebiyatını ve daha başkalarını bilen bir Müslüman için yalnızca bunlar salih selefin üzerinde bulunduğu yola müracaat etmeden kitap ve sünneti anlamasına yeter mi? Yani sadece Arap dili kitap ve sünneti anlamaya yetmez. Salih selef doğrudan bu iki esası uyguluyorlardı. Kitap ve sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uygulamalı olarak bunları alıyorlardı. Dedi ki, yetecek şey ancak salih selefin menheci üzere Müslümanım sözüdür. Yani bu sefer salih selefin menheci üzere Müslümanım derim, dedi. Bu güzel. Şimdi ilk soruyu tekrar soruyorum. Mezhebin nedir? Sen salih selefin menheci üzere kitap ve sünnete uyan bir Müslümanım diyeceksin öyle mi? Durum ilerlemiyor. Sana üçüncü defa sorarız. Öyleyse salih selefin menheci üzere kitap ve sünnete uyan Müslüman Birisi sana sorsa, ona cevap vermek için konferans mı verirsin? Ona ben salih selefin menheci üzere kitap ve sünnete uyan bir Müslümanım mı dersin? Sen kısaca cevap vermeye çalışırsın. Arap dilini sen benden iyi bilirsin. Dil yönünden bunu kısaltabilir, özetleyebiliriz. Salih selefin menheci üzere kitap ve sünnete uyan Müslümanı ifade etmek istediğimizde kısaca selefi deriz. Sen ne dersin? Cevap, nezaket olarak sana evet diyebilirim ama benim inancım biraz önce söylediğim gibidir. Çünkü senin selefi olduğunu duyduğunda insan zihnine gelen ilk şey selefilerin yapabileceği kabalığa varan bir sertliğin bulunacağı bir davranıştır. Yani selefiler denilince bir takım kabalıklar, sertlikler akla geliyor. Cevap, söylediğinin doğru olduğunu kabul edelim. Ben Müslümanım dersen zihnine Şii, Rafizi, Dürzi, Alevi, İsmaili vesaire gelmez mi? O da şöyle dedi, olabilir ama ben Allah sizi daha önce Müslüman diye adlandırdı ayetine uymuş olurum. Cevap, hayır kardeşim sen ayete uymadın. Çünkü ayet gerçek ve doğru İslam anlamına gelmektedir. Sen ayete uymadın. Sen de bilirsin ki insanlara akıl seviyelerine göre hitap edilmesi İslam kaidelerindendir. Biz ben Müslümanım dediğimizde senin bu sözünden az önceki zincirlemeden anladığımız manayı anlayabilir mi? Doğru anlamıyla Müslüman olduğunu kim anlayabilir? Mutlak olarak kimse bunu anlamaz. Bu yüzden az önce söylediğin sakıncalar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Çünkü söylediğin sertlik akide ve ilimle ilgili bir metot olarak değil de bazı kişilerde de olabilir. Kişileri boş ver. Biz metottan bahsediyoruz. Mesela Şii dediğimizde Allah'a yemin olsun bu sertlik olarak görülür. Yani bir kimseye Şii dediğimizde bu sertlik olarak görülür. Hiçbir fırka diğerine müsamaha göstermez. Konumuz bu değildir. Biz insanın Allah için bir yol olarak tuttuğu mezhebin ismini arıyoruz. Sahabenin hepsi Müslüman değil mi? Cevap tabii ki bellidir. Fakat onların arasında hırsızlık ve zina yapanlar vardı. Onlardan biri ben Müslüman değilim diyebilir mi? Elbette ki hayır. O bir Müslümandır ve bir menheç gibi Allah ile Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inanan birisidir. Fakat o ara sıra menhecine aykırı davranmıştır. Aramızda kimse masum değildir. Bundan dolayı biz inanç, düşünce ve Allah'a kulluk ettiğimiz dinimizin işleriyle ilgili hususlarda hayatımızdaki davranışımızı bildiren kelimeden bahsediyoruz. Falancanın sert, buna karşılık filancanın yumuşak olması yüzeysel bir ifadedir. Gevşek tabirinin karşılığı olarak muşallat ifadesine ne dediğinizi bilmiyorum. Lakin bu bir mezheptir. Bu bir şahsın veya şahısların tasarrufu değildir. Bu yüzden Allah sana bereket versin, sen acele ediyorsun, ben de senin yüzünden seninle beraber acele ediyorum. Lakin Müslüman kelimesinde devamlı ısrar etmemen için şu özet kelimeyi düşünmeni istiyorum. Biliyorsun ki kastettiğini anlayacak birisi asla yoktur. Yani sen ben Müslümanım dediğin zaman hangi Müslümanlardan? Şii de Müslümanım diyor, Alevi veya daha başka kimseler de, Eşariler, Maturidiler de hepsi Müslümanım diyor. Burada insanların o halde akıl derecelerine göre hitap et. Sen şu domuzlarla, Yahudilerle yaşadın mı? Yani onlarla beraber yaşadın mı? Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir Yahudi geldiğinde Es-Sâmu aleyke ya Resulallah, yani ölüm üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Ayşe radıyallahu anh'a da ölüm senin üzerine olsun ey maymunların ve domuzların kardeşi dedi. Onların aralarında yaşamak istemen, onların şu topraklarında bulunmasını istemen mümkün değildir. Şayet onlara ben Müslümanım dersen senin kim olduğunu anlarlar. Yani Yahudilerin arasında yaşasaydın Müslümanım dediğinde onların dininden olmadığın belli olurdu. Burada ise bundan bir şey anlamayanlar vardır. Yani bir kafirlerle Müslümanların bir arada yaşadığı bir yerde İslam dinine mi mensupsun, başka bir dinine mi mensupsun, ayırt etmek için Müslüman ismi yeter. Ama Müslümanlar arasında mezhebin nedir diye sorulduğunda ben Müslümanım demen kifayet etmez. Çünkü bu ismi kullanan İslam'a nispet edilen bir sürü fırkalar vardır. Zaten sorulan soru bu konuda. Yani onlardan ayrıcalığı ne? Bu konudadır. Bu yüzden Şeyh Albani buna işaret ediyor. İnsanlara bunu belirt diyor. Onlara akıllarına göre hitap et. Bu daha uygundur. Allah'a yemin olsun ben Müslümanım. Tam olarak bugünkü manada değil, ilk zamandaki manasında bir Müslümanım. Sen de biliyorsun ki Müslümanlar arasında bugün Kur'aniyun yani mealciler denilen sünnet inkar eden kimseler var. Onlar da senin gibi Müslümanım diyorlar. Sen Müslüman isminde onlara ortak olmaktasın. Öyleyse senin bir Kur'ani yani mealci olduğunun anlaşılmasını ister misin? Bunu istemezsin. Öyleyse bana anlat sen nesin? Selefiyim de. Kısaca Allah cevabını mübarek kılsın. Bunun benzeri bir manada 6. soruda geliyor. Selefi davetin es-selefiyye şeklinde isimlendirilmesi hakkındaki konuşmaya dönecek olursak, burada aynı şekilde Müslümanlar kelimesi dışında yeni bir şey söylemeye başlayan birisi de var. Şu an ehli sünnet vel cemaat deriz diyor. Önceki konuşma onları da reddeder mi? Cevap, Doktor Nasir el Umer kardeşimizle bu konuda konuştuk. O da bize bu itirazı getirmişti. Ona dedim ki, sünnet ve el cemaat esnek bir sözdür. Bunun kapsamına Maturidiye, Eşariye ve hadis ehli girmektedir. Sizler diyorsunuz ki onların yani Eşari ve Maturidilerin Allah'ın sıfatları gibi akide konularında sapmaları vardır. Bu yüzden bu kelimeyi kullanmayı uygun görmüyoruz. Yani mezhebin sorulduğu zaman ehl-i sünnet ve cemaat denmesinde uygun görmüyoruz. Az önce zikrettiklerimizin aynısını bu konuda da söyleyebiliriz. Lakin ben bu kelimenin birçok kardeşlerimizin kitaplarının birçok yerinde, özellikle Muhammed Sürur'un yayınladığı Es-Sünne dergisinde kullanıldığını gördüm. Bu da kitap sünnet ve salih selefin menheci üzerine kurulu olan selefi davetin gevşemesini düşündürmektedir. Yani Eşar ve Maturidilerle kendini bir görme gibi, yani onları da ehli sünnetten sayma gibi menheçteki gevşemeyi andırdığını söylüyor ki Şeyh Elbani Rahimullah bu Muhammed bin Sürur'un durumunu demek ki bu şekilde teşhis etmiş. Bu Abdullah Yolcu denen sapığın şeyhi olur. Yani onun tabi olduğu sururilik mezhebinin kurucusu. Selefilik ismini kullanarak, kitap ve sünnet davetini kullanarak bu daveti saptıranlardan birisi. Bunlar şirin gözükmek için Eşari ve Maturidileri de ehli sünnet sayma eğilimindedirler. Bu sebeple kendilerine ehli sünnet vel cemaat ismini kullanan bu kimselere karşı çıkıyor Şeyh Elbani. Müslümanların her bir tayfesi en azından 4 mezhep, ehl-i sünnet ve cemaat dairesine sokulmaktadır. Biz de onlara hayır deriz. Yani 4 mezhebi de ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde saymıyorlar mı? Ehl-i sünnetin 4 mezhebi diyorlar değil mi? Biz de onlara hayır deriz. Bu kelimenin kapsamına selefi akidemize muhalefet edenler de sokulmaktadır. Senin de işittiğin ve az önce kaydedilen sözler bu kelimeyi de reddetmektedir. Yani kitap ve sünnete göre Müslümanım dememiz yeterli olmadığı gibi ehli sünnet ve cemaat menhecine göre Müslüman sözü de aynı şekilde yetersizdir. Zira durum şöyle denildiği gibidir. Herkes Leyla'ya ulaştığını iddia ediyor. Leyla ise hiçbirini kabul etmiyor. Oturumlardan birinde söylediğim şeyi iyi hatırlıyorum. Belki de az önce kendisiyle aramda geçen münakaşama işaret ettiğim Üstad Abdülhalim el-Mısri, onunla beraber olan oturumum idi. Bu yüzden mevcut olan her tayfenin, hatta kendilerini ehl-i sünnet ve cemaate nispet edenler de dahil olmak üzere hiçbirinin ben selefiyim demeye cesaret ettiğini göremezsin. O zaman öyleydi. Şeyh Elbani'nin bu sözleri söylediği zaman böyleydi. Hatta salih selefin menheci üzere veya kitap ve sünnet üzere de diyemezler. Çünkü bu akideye ben inanıyorum. Yani Elbani inanıyor diye diyemezler. Belki de bunu açıkça ilk söyleyen benim. Yani ben selefiyim diye açıkça söyleyen benim. Aynı şekilde sadece Kur'an'a dayanmak da yetmez. Zira sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Yine ahir zamanda sadece kitap ve sünnete dayanmamız da yeterli olmaz. Çünkü selefin menheci aynı şekilde kitap ve sünnetin açıklayıcısıdır. İşin esasında bu mezhep, yani tabi olduğumuz mezhep ehli hadis mezhebidir. Ehli hadis menhecidir. Yani bunun ismi selef tarafından böyle kullanılmıştır. Ehli hadis. Yani ehli hadis Kur'an'ı en iyi bilenlerdir. Allah Resulü'nün hadislerini en iyi bilenlerdir. Allah Azze ve Celle bakın ayetlere dikkat edin. Nahl Suresi 44. ayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben buyuruyor ki sana da zikri indirdik. Yani Kur'an'ın beyanı olan sünnet. Sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın. İndirilen şey burada kitaptan ayrı olarak zikir. İnsanlara indirilen şey Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise zikir indirilmiştir ki o Kur'an'ı insanlara beyan etsin. Şimdi Nahl suresi 43 ve Enbiya suresi 7. ayetlerine dikkat edecek olursak. Mesela senden önce gönderdiğimiz peygamberler de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildi diyor, değil mi? Devamında diyor, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Şimdi düşünün, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi sünnetin vahiy olduğunun delilidir. Bilmiyorsanız Kur'an'a bakın demiyor. Bilmiyorsanız Kur'an'dan okuyun demiyor bakın. Zikir ehline sorun. Yani peygambere indirilen o zikir var ya. Şimdi ayetin sebebi nuzulü olarak baktığımızda Enbiya 7 olsun, Nahl 43 olsun. Burada zikir ehline sorun ile kastedilen ehli kitabın alimleriydi. Yani Tevrat'a bakın, Zebur'a bakın, İncil'e bakın denilmedi Müslümanlara. Veya bu konuda şüphe edenlere. Tevrat'a bakın denilmedi. Zikir ehline sorun. Yani peygamberlerden aldıkları miras olan ilmi bilenlere sorun. Zikir çünkü bu. Bu ümmet için de bu ayet kıyamet gününe kadar geçerlidir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani hadis ehline sorun. Hadis alimlerine sorun. Kur'an'ı en iyi bilenler de onlardır. Çünkü sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Bilmediğinizi bunlara sorun. Hadis ehli bu vahyin ehlidir. Hem Kur'an vahyinin metlu vahiy olan, tilavet olunan vahiy olan Kur'an'ın ehlidir. Hem de gayri metlu vahiy olan hadislerin, sünnetin ehlidir. Ehli hadis. Bu ehli hadis menheci bugün selefiyim diyenler var ya, kendilerine selefiyim dediği halde selefin menhecine muhalefet eden bir sürü insanlar var. Neredeyse selefin menhecine uyan yok. Bir sürü insanları bırakalım. Selefin menhecine uyan yok ama selefiliğim ismini kullanan pek çok kimse var. Bunun sebebi şu. Şeyh Elbani Rahimullah'ın bereketli çalışmalarından sonra ve onunla beraber bu mübarek davete katılanların çalışmalarından sonra selefilik ismi Şeyh Elbani'nin ömrünün son zamanlarına, yakın zamanlarda böyle itibar gören bir isim haline geldi. Bir çeşit moda haline geldi. Yani diğer fırkalar içerisinde bu isim yerini aldı. Layık oldu, yerini aldı. Parladı. Çünkü nedir selefilik? Bütün ihtilafları, insanların üzerinde bocalayıp durdukları ihtilafları ortadan kaldıran, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi çekiştiğiniz konuları Allah'ın kitabına ve Resulüne döndürün diyerek bu emri yerine getiren ve bu konuda Kur'an ve sünneti anlamada salih selefin, sahabenin ve tabiinin anlayışını esas alan menheçtir selefilik. Yani sonradan sapmış olan her fırkanın ayrıldığı yerlerde bunlar asla kitap ve sünnetten ayrılmamıştır. Ve bu isim eskiden mesela Müslümanlara, kitaba ve sünnete sarılan Müslümanlara atılan mezhepsiz, Vahhabi ve buna benzer karalamak için ancak kullandıkları isimlerden sonra prim yapan bir isim oldu. Ve aslında selefi olmayan kimseler de kendilerine selefiyim demeye başladılar. Yani bu menhecin özelliklerini almamış, sahabenin menhecini benimsememiş kimseler dahi, hatta kendilerini bir mezhebe nispet eden, fıkhını mezheplere göre yaşayan, selefin vela ve berasını uygulamayan kimseler dahi selefilik ismini kullanmaya başladılar. Videoyla davet yapanlar bugün selefilik ismini kullanıyorlar. Ve bunun adına cennete davet diyorlar. Cehennem amelleriyle cennete davet olmaz. Mezheplere çağıranlar selefilik ismini kullanmaya başladılar. Oy kullanmaya çağıranlar selefilik ismini kullanmaya başladılar. Halbuki bu davet, bu davetin son asırdaki imamlar, Şeyh Mukbil, Şeyh Elbani gibi imamlar bunların tamamından beri idi. Bir takım sapıklıklara göz yummalar, bidatlere göz yummalar, bidatler konusunda gevşeklikler başladı. Emri maruf ve nehy anil münker konusunda gevşeklikler başladı. Ve bu işlerde maalesef Şeyh Elbani'nin adı da kullanılır oldu. Bir diğer soru şu şekilde geliyor. Bazı selefilerde kabalık, sertlik bulunmaktadır ve onlarda olgunluk yoktur. Bu özelliğin inşallah yardım olunmuş bu tayfenin çocuklarının çoğunluğunun özelliği olarak görüyor musunuz? Yani bir çeşit sertlik, kabalık bu selefilerin genel bir özelliği olarak görüyor musunuz? Yoksa bu azınlığın mı, bazı şahısların mı özelliğidir? Bu konuda nasihatiniz nedir? Şöyle cevap veriyor. Allah'a yemin ederim ey kardeşim, aslında bunun abartılmaması gereken bir itham, bir suçlama olduğuna inanıyorum. Lakin bu konuda kendimizi bu kusurdan temize de çekemeyiz. Yine kesinlikle inanıyorum ki davetin düşmanları bunu takdir etmede abartı yapıyorlar. Bunun bazı sebepleri vardır. Bunun bir kısmı cemaatin tabiatindendir. Bir kısmı da hasımlarının, düşmanlarının tabiatindendir. Cemaatin tabiatından olan şu. Burada Müslümanların geneline iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan bir cemaat varsa bu bir taifedir. Bu yüzden onlar bazı iyilikleri emredip kötülükten yasaklasalar, bu görevi yerine getirmede gevşeklik yapan başkalarına göre sertlik ve kabalıkla nitelenirler. Yani emri maruf ve nehyanil münker görevini bir topluluk yaptığı zaman bunu yapmayanlara nazaran bunlar tabii ki sertlikle ve kabalıkla nitelenecekler. Bu doğaldır. Bundan dolayı şu an zalim kafirlerin dünya çapında yayın organları onları aşırılar ve kökten dinciler şeklinde tanıtırlar. Çünkü onlar dinleri olan İslam'a dönüş yapmada gayret göstererek başkalarından ayrılmışlar, yeryüzünde dini hakim kılmaya kalkışmışlardır. Bu durum akide ehli veya taifetul mensura desteklenmiş grup olan gariplerin durumuyla alakalı olan kısmıdır. Diğer bir konuda onlarda veya onların bazılarında bulunan kusurdur. Yani bu davetin aslından olan bu sertlik davetçilerde hiç kusur olmadığı anlamına da gelmiyor. Her bir taife veya cemaatte bunlar bulunur. Onlardan bazen sertlik meydana gelebilir. Kızmaman gerekir. Lakin bu konuda abartı yapılmaktadır. Yani sertlikle suçlamada abartı yapılmaktadır. Bu durum sahih menhece nispet edilen herkes hakkında genelleştirilmektedir. O zaman mesele hakikatinden uzaklaştırılarak şu iki sebepten dolayı hayali bir hale sokulmaktadır. Birincisi, başkalarının çok nadir meseleler haricinde yerine getirmedikleri görevleri yerine getiren bu kimselerin hakikatiyle ilgilidir. İkincisi, onların üzerinde yürüdükleri bu menheçten hoşlanmayan düşmanlarıyla ilgilidir. Özellikle de onlar bazı meseleleri düzelttikleri zaman diğerleri bunlar tali meselelerdir derler. Bunlar küçük meseleler, öncelikli meseleler değildir derler. Şu an bu ifadeleri kullanırlar. Ya da kabuk meseleler derler. Ayrılık sebebi derler ve daha başka şeyler söylerler. Bütün bunlar zulümle dolu ifadelerdir. Sonra cevap olarak söyleyebileceklerim bunlardır diyor. Diğer soru, Selefiye davetinin esasları ve maksatları nelerdir? Cevap, bu soru durumun tabiatıyla önemli bir sorudur. Mekan ve zamanın müsait olduğu kadarıyla cevap vereceğiz. Deriz ki, Selefi davetin esasları herkesin bildiği gibi üç temel üzerine dayanır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim temelidir. İkinci temel, sünnet, sahih sünnettir. Selefiler dünyanın her yerinde sahih sünnet üzerinde yoğunlaşırlar. Zira 10 asırdan fazla zamandır sünnete ondan olmayan şeylerin girmiş olduğu hususunda ilim ehlinin icmağı vardır. Bu konuda bir ihtilaf yoktur. Bu yüzden yine üzerinde ittifak edilen şeylerden birisi de sünnetin ondan olmayıp da ona sonradan giren şeylerden tasfiye edilmesi, temizlenmesi zorunluluğudur. Bundan dolayı Selefiler ikinci esas olan sünneti mevcut haliyle almamak üzere hareket ederler. Yani onun sahihini, zayıfını ancak ayırdıktan sonra sahih olanına tabi olarak hareket ederler. Zira onda tutunulması caiz olmayan zayıf ve uydurmalar vardır. Hatta zayıf ve uydurma rivayetleri amellerin faziletleri konusunda dahi almazlar. Bu ikinci esastır. Önceki ve sonraki Müslümanlar arasında bu konuda neredeyse ittifak vardır. Üçüncü temel, Selefi davetin bugün yeryüzünde mevcut olan diğer bütün davetlerden ayrılmış olduğu esastır. Yani dedik ya, bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi Kur'an ve sünnet diyor. Şu ilk iki sayılan temelde problem yok. Bu iki esas da mesela sufiler gibi veya bazı mezhep mutasıplar gibi kimseler zayıf hadisleri delil alma bakımından muhalefet ederler. Bu bir istisna. Üçüncü temel, salih selefin menhecine dayanmaktır. Bu davetler arasında İslam tarafından makbul olanı da İslam tarafından ismi dışında bir şeyi kabul edilmeyeni de vardır. Selefi davetin ayırt edildiği bu üçüncü temel, Kur'an ve sünneti tabiin ve onlara tabi olan, yani bilinen birçok sahih hadislerle hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki salih selefin menheci üzere anlama gereğidir. Bu konu farklı münasebetlerle üzerinde konuştuğumuz konulardandır. Bu üçüncü temel olmaksızın kitap ve sünneti anlamak isteyen herkesin yeni bir İslam getirmiş olacağının delillerini yeteri kadar getirmiştik. Yani salih selefin anlayışıyla onların menhecine tabi olmadan Kur'an ve sünneti anlamaya kalkan bir kimse yeni bir menheç ortaya koyuyor demektir. Bunun en büyük delili her gün artan İslami fırkalardır. Bunun sebebi kitap ve sünneti salih selefin anlayışıyla anlamaktan ibaret olan bu menheci gözetmemeleridir. Bu yüzden şu an İslam aleminde yeni bir taife doğmuştur. Mısır'dan üzerimize doğmuş, sonra fikirleri ve zehirleri İslam aleminin birçok yerinde yayılmıştır. Onlar da kendilerinin kitap ve sünnet üzere olduğunu iddia etmektedirler. Onların iddiaları tamamıyla haricilerin iddialarına benzemektedir. Zira onlar da kitap ve sünnete tutunduklarını iddia ediyorlardı. Lakin onlar kitap ve sünneti hevalarına göre tefsir ediyorlar. Kesinlikle salih selefin, özellikle sahabenin anlayışına iltifat etmiyorlardı. Ben onlardan birçok kimseyle karşılaştım. Ürdün yakınlarına ikinci yolculuğumda onların liderlerinden biriyle tartıştım. 10 tane sahabeden bile gelse ayetin tefsirine itibar edilmeyeceğini açıkça söylüyordu. O kendi görüşüne uymadığı için bu tefsiri kabul etmiyordu. Bu görüşü söyleyen kimse bir ayeti bile lahin ve hata yapmaksızın okuyamıyordu. Eski hariciler saf Arap olmalarına rağmen sapmalarının sebebi bu idi. Yani eski hariciler fasih Arapça bilmelerine rağmen, Kur'an'ı ana dillerinde okumalarına rağmen onlar sapmışlardı. Salih selefin, yani sahabenin menhecine uymamaları sebebiyle sapmışlardı. Kur'an ayetlerini sahabenin anlayışından sapmış bir şekilde anlayarak, mesela Maide 44. ayetini bilirsiniz, İbn Abbas radıyallahu anh'a burada küfründe o ne kuf. Küfrün altında bir küfür diyor. Çünkü Allah Resulü'nden öğrendiği böyledir. Haricilere getirdiğiniz bu ayet, ayette kastedilen küfrün altında bir küfürdür diyerek cevap veriyordu. Onlar bunu takmayanlar, dönenler döndü, takmayanlar ise Nehrevan olayında savaştılar. İlk haricilik Maide 41 sebebiyle çıktı. Evet, onlar saf Arap olmalarına rağmen böyleydi. Peki fiilen acem olmasalar da acemleşen Araplardan olan bugünkü modern hariciler hakkında ne diyebiliriz? Onlar Araplaşan acem değillerdir. Onların durumu budur. Yani eskiden acemler Araplaşıyordu ya, Arabul Musta'arabe deniliyordu bunlara. Yani Arapçayı öğrenmiş, Arap toplumuna intibak etmiş, uyum sağlamış. Şimdikiler ise aslında Arap olmalarına rağmen acemleşmiş. Araplar Arapçanın özelliklerini bilmiyor. Fasih Arapçayı bilmiyorlar. Böyle bir topluma işaret ediyor. Onların durumu budur. Onlar selef icma etmiş olsa bile kesinlikle tefsiri kabul etmediklerini açıkça söylüyorlar. Halbuki Kur'an'ı bile fasih Arapçasıyla anlayamayan kimseler. İşte sözcüleri yalpalayarak ve saptırarak böyle diyor. Ona dedim ki, Kur'an'ın bir ayetinin tefsiri üzerinde selefin icma etmelerinin mümkün olmasına inanıyor musun? O hayır, bu imkansızdır dedi. Ben öyleyse sen ya imkansız olana tutunmak istiyorsun ya da gizlemek istiyorsun dedim. Bunun üzerine kafası karıştı ve sustu. Eski ve yeni bütün fırkaların sapma sebebi bu üçüncü temele tutunmamak. Kitap ve sünneti salih selefin menheciyle almamaktır, anlamamaktır. Mutezile, Mürciye, Kaderiye, Eş'ariye, Maturidiye ve diğer bütün sapık taifeler bu sebepten sapmışlardır. Onlar salih selefin üzerinde oldukları yola tutunmamışlardır. Bu yüzden muhakkik alimler şöyle demişlerdir. Bütün hayır selefin, yani öncekilerin tabi olmasındadır. Bütün şer, bütün kötülükler ise halefin, yani sonradan gelenlerin bidat çıkarmalarındadır. Bu sadece bir şiir değil, kitap ve sünnetten alınma bir sözdür. Nisa suresi 115. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Neden müminlerin yolundan başkasına tabi olursa deniliyor? Rabbimiz Azze ve Celle Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse onu girdiği yolda bırakırız diyebilirdi. Neden müminlerin yolundan başkasına tabi olursa buyurdu. Ta ki kafasına göre hareket etmesin. Ben Kur'an'ı şöyle anladım, sünneti şöyle anladım demesin. Ona Kur'an ve sünneti öne geçen ilk müminler olan selefin yoluyla anlaman gerekir denilir. Kur'an'ın bu ayeti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bu hususu desteklemektedir. Fırkalar hadisindeki meselede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Biri dışında hepsi ateştedir. Dediler ki o hangisidir ey Allah'ın Resulü? Bir rivayette el cemaattir buyurdu. Diğer bir rivayette benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır buyurdu. Neden kurtulan fırka? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati olan cemaatin yani sahabe cemaatinin üzerinde bulunduğu fırka olarak niteleniyor. Bunun sebebi tevil edenlere ve naslarla oynayanlara yolu kapamak içindir. Kıyamet suresi 22-23. ayetlerinde şöyle buyrulur. O gün parıldayan yüzler vardır. Rablerine bakarlar. Kur'an'da açık bir nas ile Allah Azze ve Celle kıyamet gününde mümin kullarına lütufta bulunacağını, müminlerin Allah'ın kerim veçine bakacaklarını haber veriyor. Nitekim Selefi fakih şair şöyle demiştir. Müminler onu keyfiyetsiz, teşbihsiz ve misal vermeksizin göreceklerdir. Mutezile hayır, kulların Rablerini dünyada da ahirette de görmeleri imkansızdır der. Peki ayeti nereye götürdüler? Şimdi Şeyh Elbani'nin bunu burada getirmesinin sebebi şu. Belki sözün akışında net olarak anlaşılmayabilir. Bunu getirmesinin sebebi şu. Bir harici Mutezile'ye bu anlayışına karşı nasıl cevap verebilir? Kitaptan, sünnetten verebilir mi? Selefin anlayışına işaret edecek şimdi. Ayetin manasının o gün parıldayan yüzler Rablerinin nimetlerine bakarlar şeklinde olduğunu söylerler. Peki Rablerinin nimetleri diye tevil edildi. Rabbimiz ise Rablerine bakarlar diyor. Bunu nereden getirdiler? Bu hasfedilmiş bir mecazdır dediler. İbn-i Teymiye Kur'an'da mecaz bulunmasını inkar etmiştir. Yani reddetmiş, bunu da ispat etmiştir mecaz olmasına dair. Çünkü bu İslami akideyi yıkmak için en büyük ve en kuvvetli yıkıcı unsurlardan olmuştur. Mecaz. Bu Allah Azze ve Celle'nin kullarına kendisinden bir nimet olarak kıyamet gününde görülmesini ispat etmesine dair açık bir nas'tır. Onlar ise mümkün değildir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işleyendir, hakkıyla görendir derler. Hatta işten ve gören de değildir derler. Neden? Çünkü biz işten ve gören dersek kendimize benzetmiş oluruz dediler. O halde semi'un basir ifadesinin manası nedir diye sorduğunda bilendir demektir dediler. İki kelime de Arapçadır. Semi ve basir. Bu kelimelerin her ikisi de onlara göre aynı olup alim, bilen kimse demektir. Peki problem halloldu mu? Falan kimse bugünün en iyi bilenidir. Arap dilinde doktor rütbesi hakkında alim denilir. Bu ifadede sakınca yoktur. Onlara göre sakınca olması gerekir. Yani bu bilendir manasında dediği zaman yine mahluka benzetmiş oluyoruz. Yani semi ve basir sıfatlarını reddetmek için gerekçe olarak neyi gösterdiler? Biz semi ve basir yani iştendir, görendir dediğimizde mahluka benzetmiş oluruz dediler. Manası nedir o zaman? Alim manasındadır. Yani iyi bilen, uzman bilgi sahibi demektir dediler. Mahlukta da var uzman bilgi, uzman bilgi sahibi. O zaman mesele hallolmadı. Evet, insan hakkında alim, çok bilgili dememiz caizdir. Yani nitelemede bir mübalağadır bu. Bir kimse hakkında alim dememiz caiz midir? Evet. Öyleyse Allah hakkında alim dersek Allah'ı kuluna benzetmiş olmaz mıyız? Böylece Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal ederler ve iş ister itiraf etsinler ister etmesinler Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar etmeye kadar varır. Böylece onlar ilzam edilir. Çünkü Allah var mıdır dediğinde ne diyecek? Var diyecek. Mahluk da var. Yani kendi akıllarıyla bir şey getirdiler ve iş böyle saçmalıklara götürdü. Allah İbni Kayyım'a rahmet etsin şöyle demiştir. Mücessim yani Allah'ı cisimleştiren puta ibadet eder. Muaptıl, yani tevil ederek Allah'ın sıfatlarını iptal eden yokluğa ibadet eder. Bu yüzden sıfat ayetleri ve sıfat hadisleri hakkında salih selefin menhecini gözetmeyen o tevilciler Allah yukarıda değildir derler. Kur'an'da Allah yukarıda değildir diye bir ifade görüyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin kullarını şöyle nitelediğini görüyoruz. Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar. Nail suresi 50. ayet. Burada fevk kelimesi geçer. Üstlerinde. Onlar ise yukarıda değil diyorlar. Kur'an'da şöyle buluruz. Rahman arşa istiva etmiştir. Taha 5. Melekler yükselirler. Me'ariç 4. Yani Allah'a yükselirler. Fatır suresi 10. ayet. Güzel sözler ona çıkar. Salih amel ona yükselir. Allah'a yükselir yani. Ve daha başka ayetler. Hatta İsa Aleyhisselam'ı Allah nereye kaldırdı dediğinde semaya kaldırdı derler. Ama ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Bel refe'ahullahu ileyhi. Yani Allah onu kendisine yükseltti diye geçiyor ayette. O zaman Allah'ın semada olduğunu kabul edeceksin veya bu ayeti inkar edeceksin. Allah korusun. Allah yukarıda değilse aşağıda mı? Aşağıda da değil. Öyleyse sağda. Sağda da diyemezsin. Solda da değil, önde değil, arkada değil, alemin içinde değil, dışında değil. Peki Allah'ın varlığından ne kaldı? Yokluktan başka. Salih selefin menheci üzerinde olanlar dışında istisnasız bütün kelam alimlerinin ilimde düştükleri durum budur. Eş'ariler ve maturidiler de istisna olmaksızın bütün kelam alimleri böyledir. Salih selefin üzerinde olduğu şekilde iman eden fertleri hariçtir. Nitekim et-tafsilul berlemani sahibi şöyle demiştir. Arşın Rabbi arşın üzerindedir. Lakin yerleşmeyle ve bitişmeyle nitelenmeksizin. Yani onun misli gibi bir şey yoktur. Allah kendisini arş üzerinde istiva etmekle nitelemiştir. Arşın Rabbi arşın üzerindedir. Lakin yerleşme ve bitişmeyle nitelenmez. Ey genç kardeşlerim, özellikle bakın. Şu an bizler İslam toplumunu oluşturmak, sapıklığın, komünizmin ve benzer grupların önüne durmak istediğimizi iddia ediyoruz. Peki onların önüne neyle duracağız? Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini salih selefin menheciyle anlama ilmiyle mi yoksa kelam ilmiyle mi? Durumun farkına varamıyorlar. Belki de bu bazıları için daha hayırlıdır. Şayet sizler kelam ilmi dersi yapsanız elbette batıl ehli size hüccet ikame ederler. Zira mülhit, komünist ve benzerleri sana bu kainatta bir ilah yoktur dediğinde ona karşı hüccet ikame etmeye kelam ilmiyle güç yetiremezsin. Sen Allah'ın nerede olduğunu söyleyemezsin. O sana Allah'ı bana göster der. Sen de ne yukarıda, ne aşağıda, ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, ne alemin içinde, ne dışındadır dersin. Bu söz mülhide karşı hüccet olur mu? Elbette ki hayır. Lakin gelip Allah'ın ayetlerini okusan, onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Şura suresi 11. ayet. Allah sonuna kadar her şeyden büyüktür. Biz onu ikna etmek istemiyoruz. Yani o muhatabı ikna etmek istemiyoruz. Ona hücceti ikame etmek bize yeter. Hücceti insanlara ulaştırmak Allah'a aittir. Bazen yani menheç meselesinde yanlış anlaşılan, yanlış anlatılan şeylerden birisi de bu. Bizim üzerimize ikna etmek düşmüyor. Hücceti ikame etti mi? Ettim. Peki anladı mı? Anlamaz ki zaten. Müşrik anlamaz. Kalbi perdeli anlamaz. Kalbi perdeli olduğu için anlamaz. Bize hücceti anlatmak düşüyor. Tebliğ etmek düşüyor. Onu ulaştırmak, tebliğ etmek, kalbine ulaştırmak Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu yüzden Tevbe suresinin 115. ayetinde böyle buyurulmuştur. Biz herhangi bir kavmi, topluluğu kendilerine apaçık hüccetlerimizi ulaştırmadan kör kılacak, onların kalplerini mühürleyecek değiliz diyor. Yani esasında onlara hüccet ulaşmıştır da onlar bir menfaat sebebiyle o haktan yüz çevirdikleri için kalpleri perdelenmiştir. Onlara artık güneş gibi hüccetler getirsen buna inanmaz, hatta hiç işitmemiş gibidir ayetlerin ifadesiyle. Yine bir başka ayette onları uyarsan da uyarmasan da birdir deniliyor. Evet. O yüzden bize düşen şey hücceti ulaştırmak, sadece tebliğ etmek. Sadece tebliğ etmek, kalplere ulaştırmak, insanlara ulaştırmak Allah'a aittir. Ona dediğimiz gibi çok az dışında Maturidi ve Eşarilerin kitaplarında bulunan bu kelam ile İslam'a çağıramazsın. Lakin kelam ilmini okumamanız sizin için veya bazılarınız için daha hayırlıdır. Gerçek budur desen, bu kelamı işittiği halde bilmez ve garip karşılar. Müslümanlar arasında bu akideye inananlar vardır. Evet, Gazali'nin kitaplarını okuyun. İhya-ı Ulumiddin'i okuyun. Bugün Akaid adı altında yayınlanan yeni risaleleri okuyun. Orada öyle inkarlar bulursunuz ki, Allah'a iman etmemle iman etmemem eşittir. Bu kitaplarda Allah'a iman etmem büyük ya da küçük bir esasa dayanmaz. Allah büyük ve küçük diye nitelenmezmiş. Evet, bu asırda basılan yeni kitaplarda Allah'ın yukarıda, aşağıda, sağda, solda vesaire olmadığı yazmaktadır. Bu yüzden Şeyhülislam İbn-i Teymiye ile bunların benzerleri olan Muattıla kelamcıları arasında geçen münakaşada hazır bulunan Dımeşk emirlerinden birine Allah rahmet etsin. İbn-i Teymiye'nin sözlerinin kitap, sünnet ve salih selefin sözlerine dayalı olduğunu işitince bu akidenin doğru olduğuna kanaat getirmiş, Şeyhülislam İbn-i Teymiye'ye dönerek şöyle demiştir. Şunlar şeyhlere işaret etti, Rablerini zayi etmiş bir topluluktur. Bunlar Rablerini kaybetmişler. Bu doğru bir sözdür. Onlar Rablerini kaybetmişlerdir. Ne yukarıda, ne aşağıda, ne sağda, ne solda derler. Bu konuda söz uzundur. Müslümanların avamı ve ilim talebeleri bir yana, Müslümanların alimlerini dahi bu sarsıntıya, bu apaçık sapıklığa sürükleyen şey nedir? Bugün birimiz Allah her yerde mevcuttur, Allah her varlıkta mevcuttur diyor. Bunun bir benzeri aşırı sufilerin söyledikleri vahdedi vücut inancının her gün dillerimize yerleşmesi, Allah'ın her yerde olduğunun, her varlıkta mevcut olduğunun söylenmesidir. Vahdedi vücut birlemeyle övünür, yaratıcı ve yaratılan diye ikilik olmadığı gibi varlığın birliği de yok derler. Yaratan ve yaratılan diye ayrılık yokmuş. Yaratan ve yaratılan aynı şeymiş. Bu vahdedi vücuttur ve tasavvuf felsefesidir. Yine Müslümanların geneli Allah'a hamdolsun bu ilmi okumadılar. Lakin onlar durumun farkında değildirler. Onlar Allah her yerde mevcuttur, Allah her varlıkta mevcuttur diyorlar. 30 sene önce bir Ramazan ayında birisi bana geldi. Ben teravih namazından sonra uykusuz kalmıştım. Bana geldi ve sen Hızır'ın varlığını inkar ediyorsun ve onun öldüğünü söylüyorsun dedi. Ben de evet dedim. Ben Hızır'ım ve sözleri işittim dedi. Ben ona Allah'tan kork. Onun aklının başında olduğunu zannederek Allah'tan kork. Allah'tan kork bir adam dedim. O da Muhammed'in emriyle geldim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaparsın? Bu bir sufi. Bir şeyhten Futuhatul Mekkiye'yi okudu ve öldü. Müslümanları İslam adı altında bu küfre sürükleyen ve salih selefin menhecinden uzaklaştıran şey nedir? Bizler dünyadaki bütün Müslümanlara kitap ve sünnete bu üçüncü asıl olan salih selefin menhecini de eklemelerini nasihat ederiz. Aksi halde dünyadaki bütün taifeler biz kitap ve sünnet üzereyiz diyorlar. Bugün kendini İslam'a nispet eden, beş vakit namaz kılan, Allah'ın Beytül Haram'ını hacc eden, bununla beraber İslam'ın hakikatlerini inkar eden en sapık fırkalar hangi isim altındadır? Tevil ve sonraki Müslümanlar gelinceye kadar önceki Müslümanların üzerinde bulundukları şeye sarılmamak. Zira bütün Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber gelmeyeceğinde ittifak halindedirler. Peki bunlar nasıl İslam iddiasında bulunabiliyorlar? İsmi Mirza Gulam Ahmed el Kadiyani olan bir peygamberin geldiğini, Türkiye'deki benzeri İskender Ernesoğlu, ondan sonra da birçok peygamberler geleceğini iddia ediyorlar. Onun öğrencilerinden biri buraya geldi. Bu fikirleri yaymaya çalıştı. Şeyhler kalktılar, Allah'a hamdolsun, ve bazen kamçılarla, bazen barışma ile, bazen sözle karşı çıktılar. Allah'a hamdolsun onların şerrinden kurtulduk. Benim de onlarla bir tartışmam oldu. Onlar nasıl saptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra bir peygamber yoktur buyurmuştur. Anlayın, benden sonra bir peygamber yoktur sözünün manası nedir? La nebiyye ba'di. Yani benimle beraber bir peygamber yoktur. Lakin öldüğü zaman peygamber olabilir diyerek böylece nasıl tevil ettiler. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Nebilerin hatimi sözünün manası nedir? Nebilerin süsü demekmiş. Buradaki hatim, yüzük manasında nebilerin süsü diyerek tevil ettiler. Hatimin anlamı parmak süsü olan yüzüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin ziynetidir demekmiş bunun manası. Ondan sonra peygamber gelmeyeceği demek değilmiş. Öyleyse bütün Müslümanlar bu nasları anlama hususunda yanlış üzerinde midirler? Ayette şöyle geçiyordu. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa, işte bak müminler bu nasları nasıl anlamıştır ey Kadiyaniler. Onlar yanlış mı anladılar? Öyleyse müminlerin yolundan başkasına tabi olursa sözünün anlamı nedir? Konu çok ve gerçekten uzundur. Şu an bize selefi davetin üçüncü esası yeter. Salih selefin menheci üzere kitap ve sünnet. Selefi davetin gayesine gelince şüphe yok ki başka bir şey değil. Yalnız İslam hükmünü gerçekleştirmeyi mümkün kılan İslam toplumunu oluşturmak bu davetin maksatlarındandır. İslami olmayan bir toplumda İslam'ın hükmü bir araya gelemeyecek olan iki zıttırlar. Yani toplum İslami olmadıktan sonra İslam'ın hükmünü getirsek ne olacak? Bunlar asla bir araya gelmeyecek zıtlardır. Davet meselelerinde bunun faydası yoktur. Sünnet üzerine, evet, burada daha önce herhalde zikretmiştik. Siz İslam devletini kalplerinize kurun ki Allah da sizin topraklarınıza korusun. Mesele budur. Biz toplumu ıslah edersek, toplumun ıslahına çalışırsak, tabii toplumun ıslahının da iki şeye bağlı olduğunu işaret etmiştik geçen haftaki derste, tasfiye ve terbiye. Yani bu dine sonradan giren unsurlardan temizlenmesi, sahih sünnetin ortaya çıkarılması, zayıf ve uydurma rivayetlere dayalı akidelerin, İsrailiyata dayalı tefsir bilgilerinin, bunların temizlenmesi, ondan sonra, yani bunlar ilmi çalışmalardır ve uzun soluklu çalışmalardır. Bir tane, iki tane değil, onlarca, yüzlerce alime ihtiyaç hissettiren çalışmalardır. Ondan sonraki neslinde bu arındırılmış İslam üzere yetiştirilmesidir. Bu ancak gerçekleştiği zaman Allah'ın indirdiklerini toplumlarımıza hakim kılabiliriz inşallah. Evet, 9. soru bir sonraki derste işleriz inşallah. Orada devam ederiz. Bugünlük burada bırakalım. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Amin. Ecmain. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ilek.